Ayrım 24, İnfaz, David Baldacci, sayfa 293, 42. bölüm. Asla ayrılmamalıydım. Bogart masada karşısında oturan Decker'a dikti gözlerini. İki adam FBI'ın küçük bir binada geçici kumanda merkezi haline getirdiği büroda oturuyordu. Bogart ve Milligan 6 kişiden oluşan diğer ajan grubuyla birlikte uçağa atlayıp gelmişti. Ajanlar Lisa Davenport'un yerini tespit etmek üzere binanın diğer tarafında çalışıyorlardı. Decker başka bir seçeneğin yoktu ki dedi. Aklı başından gitmiş gibi görünen Bogart herkesin bir seçeneği vardır diye karşılık verdi. Kravatı gevşemiş, gömleği buruşmuş, saçları darmadağın olmuştu. O zaman başka gerçekçi seçeneğin yoktu dedi Decker. Ayrıca burada olsaydın Davenport muhtemelen yine kaçırılmış olacaktı. Davenport'un gecenin o saatinde odasını alacak kadar iyi tanıdığı birini bulamadık burada. Sizin bir fikriniz var mı? Onun tanıdığı ama bizim tanıdığını bilmediğimiz biri olması mümkün. Davenport'u koz olarak kullanıyorlarsa bizimle iletişime geçeceklerdir. Decker başıyı da onayladı. Burada sorun takas olacak. Bu tür senaryolarda sorun hep bu olmuştur. Bogart onu canlı olarak kurtarma şansımız olmadığını mı düşünüyorsun diye sordu. Davenport kendisini kimin kaçırdığını gördü. O kişiyi tanıyor. Bogart içini çekerek kendisini iskemleye bıraktı. Davenport'un o kişinin kim olduğunu bize söylemesine izin vermezler diyorsun. İzin vermemeleri ihtimali çok daha fazla. Bu işin arkasında kimin olduğunu düşünüyorsun? Birden fazla kişi olduğuna inanıyorum. Yani, nedenler ve eylemler bize çok şey söyler. Elimizde birbirleriyle uyuşmayan nedenler ve eylemler var. Bu da bize karşımızda birden fazla oyuncunun olduğunu gösteriyor. Bogart Mars 20 yıldır hapisteydi ve hiçbir şey olmadı dedi. Sonra bir şeyler değişti. Değişen şey Mars'ın infaz edilecek olmasıydı. Ölüme daha önce hiç bu kadar yakın olmamıştı. Bu durum onların harekete geçmesini tetikleyen unsur oldu. Ve Montgomery'ye para vererek itirafta bulunmasını sağladılar öyle mi? Evet. Peki sence bunu hangi grup yaptı? Bilmiyorum. Bu noktada iki gruptan biri olabilir. Adamlar Mars'ın bildiğini sandıkları şeyi istiyor. Babasının bankadaki kiralık kasasında sakladığı şeyleri. Evet, büyük ödül bu. Babası o şeyi neyse onu aldı ve bir yere kaldırdı. Adamlar da oğlunun o şeyin nerede olduğunu bildiğini sanıyorlar. Bogart birbirleriyle uyuşmayan nedenler ve eylemler nedir diye sordu. 20 yıldır su yüzüne çıkmayan bilginin peşinde olan grup, Melvin'in infaz edilmesine izin verebilir, bilginin kaybolduğunu varsayabilirdi. Ancak Melvin'in hapisten çıkması, Melvin'in o bilgiye vakıf olduğunu düşünen adamlara onu ele geçirme şansı vermiş oldu. Melvin o bilgiye ulaştığında adamlar da orada olacak ve ona el koyacaklardı öyle mi? Decker başını iki yana salladı. Bu çok büyük bir risk. O kadar ki böyle bir şeye kalkışamazlardı. En iyisi işi oluruna bırakmaktı. O zaman Mars'ı hapisten kim çıkardı? Diğer grup. İyi de neden? Ross, bir türlü oturtamadığım mesele de bu. Henüz çözebilmiş değilim. Bogart elini saçlarının arasında gezdirdi. Amos, bunu birlikte çözeceğiz. Buna mecburuz. Başarısızlık bizim için bir seçenek değil. Decker Bogart'a baktı. Mahkeme meselesinde bana arka çıktığın için sağ ol. Mahkemeden haber geldi. Onlara duymak istedikleri şeyi söyledim. DC'de işler nasıl, düzeldi mi? Soruşturmaya geri döndüm. Sanırım bu yüksek mevkidekilerin hata yaptıklarını anladıkları anlamına geliyor. Peki ya boşanma meselesi? Orada pek umut ışığı görünmüyor ama artık gelişmeleri umursamadığım bir noktaya gelmek üzereyim. İşime geri döndüm, bu bana yeter. Bundan emin misin? Hayır, ama bu benim gerçeğim ve onunla yaşayacağım. Bogart masasında duran dosyalara baktı. Elimizde çok fazla ipucu yok. Hayır, yok. James'ına silah alacak ve kullanmayı öğreteceğim. Bogart şaşkınlıkla baktı ona. Bir kez daha adam kaçırma teşebbüsünde bulunacaklarını mı düşünüyorsun? Hayır, ama daha önce de yanıldığım oldu. Aramıza hoş geldin. Decker ayağa kalktı. Nereye gidiyorsun? James'ına silah almaya, sonra da doktora gideceğim. Hasta mısın? Hayır, gözünü Melvin'den ayırma. Decker uzaklaşırken Bogart arkasından baka kaldı. Decker James'in için 9 milimetrelik küçük bir tabanca seçti. Texas'ta silah bulundurma ruhsatı talep ediliyordu ama James'in dükkan sahibine FBI kimliğini göstermesi, Bogart'ın James'in FBI bünyesinde faaliyet gösteren özel bir ekipte çalıştığına ve silah taşıma yetkisi bulunduğuna dair bir e-posta göndermesiyle adam formaliteleri bir kenara bırakıp silahı teslim etti. James'in parayı ödemek için kendi kredi kartını kullanınca adam, ''Vay canına, federal hükümet nakde bu kadar sıkıştı da silahların parasını size mi ödetiyor?'' diye sordu. James'in, ''Hayır, sadece mermilerin.'' dedi. Dükkanın arkasında bir atış alanı vardı. Decker James'ına silahı nasıl dolduracağını, nasıl elinde tutacağını ve nişan alacağını gösterdi. Sonra sonuçtan memnun olana dek 100 kez ateş ettirdi. James'in silahı kılıfına soktuktan sonra birlikte dışarı çıktılar. James'in silah taşımak tuhaf bir his dedi. İhtiyaç duyduğunda yanında olmamasından iyidir. Kiralık araca binip yola koyuldular. Nereye gidiyoruz? Doktora. Mars ailesiyle mi ilgili? Evet. Decker, dönüp Davenport'u bulmaları için diğerlerine yardım etmemiz gerekmez mi? Bizim yapmamız gereken şey bu işi çözmek. Davenport'u kimin kaçırdığını ve onu nerede tuttuklarını anlamanın en iyi yolu bu. Tuğladan yapılmış küçük bir iş yeri binasının otoparkına park ettiler. İş yerlerinin isimlerinin yazılı olduğu lobideki tabela tüm kiracıların tıp mesleğiyle uğraştığını gösteriyordu. Aradıkları yeri bulana dek bir saate yakın zaman harcamak ve birçok soru sormak zorunda kaldılar. 60'lı yaşların sonundaki eni boyuna yakın hemşire, ''Evet, Mars ailesi buraya gelirdi.'' dedi. ''Decker, aile hakkında bize bilgi verir misiniz?'' dedi. ''Aradan 20 yıl geçti.'' ''Hatırlayabildiğiniz ne varsa.'' diye üsteledi Decker. Kadın metal bir masanın arkasına oturdu. ''Farklı ırklardan oldukları için göze çarpan bir çiftti. Bu anlamda benim gördüğüm ilk çiftti hatta. Kasabada da ilktiler muhtemelen.'' O zamanlar birçok insan böyle bir şeyi umursamazdı. Melvin Mars'ın doğumunu buradan bir doktor mu yaptırdı? Evet, Doktor Turner yaklaşık 7 yıl önce vefat etti. James'in Melvin yerel bir hastanede mi doğdu diye sordu. Evet, doğumda ben de vardım. Burası küçük bir kasabadır. Doktor Turner pratisyen hekimdi ama böyle bir yerde ihtiyaç neyi gerektiriyorsa onu yaparsınız. Sadece jinekolog ve doğum doktoru olarak çalışıp para kazanamazsınız burada. O kadar çok insan yaşamıyor çünkü. Hemşirenin yüzünde hüzünlü bir ifade belirdi. Lucinda Mars hayatımda gördüğüm en güzel kadındı. Kusursuz bir yüzü vardı. Her kadının sahip olmayı isteyeceği türden bir vücuda sahipti. Bacakları boyumdan uzundu. Decker buraya Lucinda Mars'ın hamile kalmasından sonra mı gelmeye başladılar diye sordu. Lucinda Mars kasabaya taşındıklarında zaten 5 aylık hamileydi. Hatırlıyorum çünkü buraya 1 yıl evvel gelmiştim ve Lucinda bana nereden alışveriş yaptığımı, kasabada ne tür bir iş bulabileceğini filan sormuştu. Decker James'ına şöyle bir baktıktan sonra hemşireye döndü. Demek buraya geldiğinde hamileydi öyle mi? Karnından belli oluyordu. Aslında çok kilo almamıştı. Ya ben ilk hamileliğimde 15, ikincisinde 10, üçüncüsünde de 10 kilo aldım ve hala tam olarak verebilmiş değilim. Lucinda ise Melvin'i doğurduktan bir hafta sonra sanki hiç hamile kalmamış gibi görünüyordu. Bazı insanlar şanslı oluyor işte. Melvin oldukça iri bir bebekti. 4,5 kiloya yakındı. Babası da iri yarı bir adamdı. Yaklaşık sizin boyunuzdaydı. 100 kilodan fazlaydı ve sırf kastı. Karşınıza almak istemeyeceğiniz tipte bir adamdı. James'in çabuk öfkelenen biri miydi diye sordu. Kadın dudaklarını büzdü. Hiçbir zaman mutlu bir hali yoktu. Yani muhteşem bir karısı vardı. Oğlu büyümüş bu kasabanın, hatta tüm Texas'ın gördüğü en iyi futbolcu olmuştu. Daha sonra yaşananları biliyorum tabii ama adam hep çatık kaşlı biriydi. James'in evliliklerinde sorun olduğunu mu düşünüyordunuz diye sordu. Tatlım, her evlilikte sorun vardır ama bazıları bunu saklamakla daha başarılıdırlar. Ama ben hayatımda Roy kadar karısını seven bir başka adam daha görmedim. Ona son derece sevecen davranırdı. Kadının hamileliği boyunca en ufak bir işi bile yapmasına izin vermedi. Kasabada arada bir rastlıyordum onlara. Roy karısına kapıyı tutardı. Yürürken el ele yürürlerdi. Aslına bakarsanız Roy'un mutlu göründüğü tek an karısının yüzüne baktığı andı. Hemşire içini çekti. Kocam hayatımda bir kez olsun bana öyle baksa kalpten giderim herhalde. Dekar Lucinda'ya beyin kanseri teşhisi ne zaman konulmuştu diye sordu. Hemşire iskemlesinde doğruldu. Anlamadım. Lucinda'nın beyin kanseri olduğu ne zaman ortaya çıktı? Beyin kanseri olmamıştı ki. Otopsisinde ileri derecede habis beyin tümörü bulunmuştu. 4. evredeymiş. Ameliyat edilme şansı yoktu. Öldürülmeden önce muhtemelen 4 aylık ömrü kalmıştı. Kadın Decker'a sanki başka bir dilden konuşuyormuş gibi baka kaldı. Sonunda öyle bir şey varsa da teşhis burada konulmadı. Bunu söyleyebilirim dedi. İleri derecede beyin tümörü öyle mi? Emin misiniz? Adli tabibin çalışmasıyla ortaya çıkan gerçekten söz ediyorum. Böyle bir konuda yanılmış olabileceğini hiç sanmam. Hemşire herhalde yanılmamıştır dedi dalgın dalgın. Böyle bir şey hiç aklıma gelmezdi. Ne de olsa çok sağlıklı görünüyordu. Evraklarında da kanser kelimesi geçmiyordu. Muhtemelen polisin Lucinda'nın ölümüne kanserin neden olmadığını bilmesindendir. Kişisel sağlık bilgilerini açıklamaları için bir nedenleri yoktu yani. Polis kocasını öldürüp sonra intihar etmiş olabileceği ihtimalini de hiç düşünmedi. İntihar ettikten sonra kendisini ateşe vermesi mümkün değildi ne de olsa. Hemşireyi öğrendiği yeni bilgilerle düşüncelere dalmış oturur halde bırakıp odadan çıktılar. Koridorda yürürlerken kapılardan birinde gördüğü bir tabela Decker'ın dikkatini çekti. Tabelaya yakından baktı, sonra James'ına geri dönüp peşinden gelmesini söyledi. Decker tabelanın durduğu kapıyı açıp kabul masasına yürüdü. James'in hemen yanındaydı. Decker FBI kartını çıkarıp 20 yıl önce hastanız olan bir kişiyle alakalı görüşmek istiyoruz dedi. Kabul masasındaki görevli kadın ağzı açık Decker'a bakarken telefonu eline alıp bir dakika dedi. Bir dakika sonra 30'lu yaşların başlarında beyaz önlük giymiş bir adam yanlarına geldi. Eldivenli ellerinden birinde paslanmaz çelikten diş aleti vardı. Hastayla işim bitmek üzere beni büromda bekleyebilirsiniz. Görevli kadın Decker ve James'ını koridor boyunca yürütüp bir büroya getirdi ve bir masanın karşısına oturttu. James'ın titriyordu. Decker bir sorun mu var diye sordu. Diş doktorlarından nefret ederim. Eskiden ağzım çürükten geçilmezdi ama yine de dişçiye gitmezdim. Rahat ol, buraya bilgi toplamaya geldik, dolgu yaptırmaya değil. Öyle mi? Adam dişlerime bir kez baksa aşka gelip oymaya başlar. Diş doktoru birkaç dakika sonra yanlarına geldi. Önlüğünü çıkarmıştı, elinde eldivenleri yoktu. Beyaz gömleği ve çizgili kravatıyla masasına geçerken James'in oturduğu yerde huzursuzca kıpırdandı. Ben Lewis Fisher, FBI için ne yapabilirim? Decker orada bulunmalarının nedenini anlattı ve yaşınızdan anladığım kadarıyla Mars ailesinin diş doktoru değilsiniz diye ekledi. Hayır, ben o zamanlar çocuktum. O zamanlar büyük babam işletiyordu burayı. Emekliye ayrılınca ben devraldım. Mars ailesinin kayıtlarını hala burada tutuyor musunuz? Fisher, hayır, 20 yıl önceki kayıtlar burada değil. Tabii hayatta olmadıklarını da düşünürsek dedi. Melvin'in serbest bırakıldığını duydum diye de ekledi. Evet, onu tanır mıydınız? Hayır, ama aynı liseye gittik. Tabii farklı zamanlarda. Melvin'i herkes tanırdı. Cinayetler yüzünden tutuklandığını duyduğumda resmen şok olmuştum. Anne ve babasının kimliği buradaki diş kayıtları sayesinde belirlendi değil mi? Sanırım öyle. Hatırlıyorum yangından sonra şeyden geriye pek bir şey kalmamıştı. Bilirsiniz. Evet, büyük babanız hayatta mı? Evet ve hala buralarda. Onunla konuşma şansımız olabilir mi? Şansınızı deneyebilirsiniz. Decker başını hafif çeyerek nasıl yani diye sordu. Büyük babamda bunama var, yakınlarda bir bakım evinde kalıyor. Aklının başında olduğu zamanlar oluyor mu? Ara sıra, eskiden daha iyiydi ama korkarım ki tehlikeli bir hızla uzaklaşıyor bizden. Büyük babanızın sizi tanıyamaması çok üzücü bir şey. James'in halden anlar bir tavırla eminim öyledir dedi. Decker şansımızı bir deneyebilir miyiz diye sordu. Ondan ne öğrenmeyi umut ediyorsunuz dedi Fisher. Decker bazı bilgiler diye karşılık verdi. Yeni bir bilginin soruşturmayı nerelere taşıyacağını asla bilemezsiniz. Peki soruşturduğunuz şey tam olarak nedir? Decker bu konuda bir yorum yapamam derken ses tonu oldukça ciddiydi. Ah tabii ya. Fisher bir kağıda bakım evinin adresini yazıp Decker'a verdi. Arayıp geleceğinizi bildiririm. Decker kağıtta yazan isme baktı. Lewis Fisher Senior. Ben üçüncü Lewis Fisher'ım. Babam ikinci Lewis Fisher. Decker ve James'in birlikte ayağa kalktılar. Decker yardımlarınız için teşekkür ederiz dedi. Fisher James'ına döndüğünde James'in dişleri görünmesin diye ağzını alelacele kapattı. Daha sık gülümsemelisiniz dedi Fisher. Çok güzel dişleriniz var. Dışarı çıktıklarında James'in umarım büyük baba Fisher işimize yarayacak bir şeyler anlatır dedi. İyi bir ipucuna çok ihtiyacımız var. Alex, sondaj yapmamızın nedeni de bu zaten. Diş doktorunun bu kadar yakınındayken bu kelimeyi kullanma lütfen. 43. Bölüm. Büyük baba Fisher zamanında dünyalığını yapmış olmalıydı ki kaldığı tesis yüksek gelir düzeyine sahip insanlara hitap eden oldukça özel bir yerdi. Bina uzun geniş kolonları sallanan iskemlelerle dolu verandasıyla iç savaştan önceki çiftlik evleri gibi tasarlanmıştı. Binanın içi parlak duvar kağıtları, ahşap sandalyelikler, karton piyerler ve tüylü peliş halılarla döşenmişti. Bilardo masası ve eski moda gazoz makinesinin olduğu bir oyun odası bile vardı. Lobideki ilan tahtası çok sayıda etkinlik haberiyle doluydu. Bakım evinin yaşlı sakinleri yürüyerek veya tekerlekli sandalyelerle katılmak istedikleri etkinliğe gidiyorlardı. Decker ve James'in geniş koridorda yürürlerken insanların enerji ve coşku dolu olduğunu gördüler. Tertemiz mavi önlük giymiş bir bakım evi personeli onlara eşlik ediyor, yaka kartında Deb yazan kadın yol boyunca gördüğü yaşlılarla selamlaşıyordu. James'in güzel bir yermiş dedi, herkes mutlu görünüyor. Deb devletin işlettiği huzur evlerinden çok daha iyidir diye karşılık verdi. Ama paralı ve hiç de ucuz değil, orta sınıf insanlara göre olmadığı da kesin. Texas'ın bu bölümünün çok büyük ve izole olması, yakın çevrede benzer başka bir tesisin bulunmaması yüzünden 350 kilometre çapındaki bir alanda yaşayan pek çok kişi geliyor buraya. Kadın içini çekti. Bu insanların yaşına geldiğimde maddi gücüm böyle bir yerde kalmaya asla yetmez. Üst kısmında hafıza ünitesi yazan kanatlı kapıya geldiler. Deb anahtarlarını kullanarak kapıyı açtı. James'in kimsenin buradan uzaklaşmaması için mi böyle diye sordu. İçeriye girerlerken kesinlikle diye karşılık verdi kadın. Kimsenin kaybolmasını istemeyiz. Sonra ikisini koridora yönlendirdi. Yarı yola geldiklerinde bir kapının önünde durdu, kapıyı çaldı. Doktor Fisher, ziyaretçileriniz var. İçeriden bir homurtu duydular. Deb onlara döndü. Durumu bir gün öyle bir gün böyle oluyor. Bugün ne durumda bilmiyorum doğrusu. Burada kalan hastalarımızın birçoğu gibi bazen çok asabi olabiliyor. Kadın Decker'ın kemerine iliştirilmiş olan FBI kimliğine baktı. Doktor Fisher'ın başı belada mı yoksa? Decker hayır kesinlikle değil dedi. Bunu duyduğuma sevindim. Buraya ilk geldiğinde hafızası gayet yerindeydi. Belki sizinkinden bile iyiydi diye karşılık verdi kadın. Decker kapıyı itip içeri girerken pek sanmıyorum dedi. Deb bir an şaşkınlıkla James'ına baktı. James'ın uzun hikaye. İşimiz bitince size haber veririz. Teşekkürler dedikten sonra kapıyı kapatıp Decker'ın yanına gitti.
24. Ayrımın sonu. Sayfa 304.